Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 15. sözün zeyli Rabian. Daha önce 3 kısmı okumuştuk. Bu 4. kısım Rabian. Hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki Nevi Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan Ümmet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam mukaddes kumandanı olan Kur'an bil müşahede kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi ve manevi teçhiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir ve aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde haşa, 100.000 defa haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip 100 derece muhal kabul etmek lazım gelmekle beraber müddet-i hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını Beni Adem'e ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçe hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve bütün tarihçi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nev beşerin beşten birisine ve küre-i arzın yarısına 1350 sene kemal-i haşmetle kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şuunatıyla nevi beşerin belki kainatın elhak medar fahri olan bir zatı haşa 100.000 defa haşa sahtekar, Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz insaniyetin adi derecesinde farz etmekle 100 derece muhali birden irtikab etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa, arştan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, 100 derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Evet, Kur'an-ı Kerim'in beşer kelamı olduğunu iddia eden şeytanla Kur'an'ın delillerinden meydana gelmiş bir münazara. Karşılıklı bir tabiri caizse münazara. Münakaşa demiyoruz da münazara. Fikir alışverişinde bulunma, fikri bir mücadele tabiri caizse. Bundan 4. delilimizi bugün beraber müzakere etmeye çalışalım inşallah. Rabian, hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki. Yani Kur'an-ı Kerim'i insan sözü olduğunu eğer iddia ederseniz o zaman şunu kabul etmek gerekecek. Nedir bu? Bu aslında sebir ve taksim denilen bir metodun itikadi ve inancı bir konuya uygulanmasıdır. Ne demek sebir ve taksim denilen? Mantıkta bir ispat metodudur. Savunduğunuz bir davanın aykırı olan kısımlarını, zıddı olan kısımlarının mümkün olmadığını ispat etmekle savunduğunuz davanın kendiliğinden ispat edilmesi anlamına geliyor. Mesela bir insan ya doğru sözlüdür ya yalan sözlüdür, yalancıdır. Yalancı olmadığı ispat edilmekle onun doğru ve dürüst olduğu ispat edilmiş oluyor. Bu da mantıkta ispat metotlarından bir tanesidir. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuyla ilgili Risale-i Nur'un birçok yerinde özellikle İşaratül İcaz, 25. söz, 12. söz, 13. söz değişik yerlerde mukayese edilerek Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispatı yapılıyor. Burada da Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını iddia edenlerin de o görüşleri çürütülerek dolayısıyla Allah'ın kelamı olduğunu ispatı yapılmış olacak. Burada kullanılan metot budur. Bunu sık sık Risale-i Nur'da değişik yerlerde görmek mümkündür. Ahiretin varlığı, kıyametin geleceği ile ilgili izahlarda veya mevcudatın nasıl yaratıldığı ile nasıl meydana gelir ilgili değişik ispatlarda bütün bu metotlar kullanılmış. Haşr Risalesi'nde 23. lemada mesela Tabiat Risalesi'nde bu tamamen kullanılmış bir metot. Şimdi Kur'an'ı insan sözü kabul edildiği zaman şunu da kabul etmek lazım gelecek. Nevi Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam mukaddes kumandanı olan Kur'an. Cümle çok uzun olduğu için mantık olarak şöyle bir yol izleniyor. Kur'an-ı Kerim'in yaptığı tesirat, meydana getirdiği futuhat anlatılacak. Ondan sonra da haşa böyle bir kitabın yerde Allah'a iftira eden, işte Kur'an'ın bir insan tarafından düzülmüş, uydurulmuş bir şey olduğunu kabul etmek lazım gelecek. Bu ise mümkün değildir. Esas bu dördüncüde vurgulanan nokta budur. Onun için önce Kur'an'ın özellikleri ve bu Kur'an'ın birinci talebesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan etkilenerek meydana getirdiği özellikler vurgulanacak. Arkasından denecek ki böyle bir Kur'an elbette bir beşer sözü olamaz diyerek delil ispat edilecek. Onun için biz Kur'an'ın nasıl bir kumandan olduğu konusu üzerindeki vurguya dikkat çekmeye çalışacağız inşallah. Elimizden geldiği kadar da mümkünse Peygamber Efendimizin ve Kur'an'ın meydana getirdiği tesiratıyla ilgili somut örnekler vermeye çalışacağız. Çünkü çekirdeklerin neticesini gösteren meyvelerdir. Yani bir insanın kıymetini ve değerini gösteren onun ortaya koyduğu eserlerdir tabiri caizse. Mesela bir insan ben çok cömerdim dese ama hayatında hiçbir ikramda ve izzette bulunmamışsa bunun cömertliğini biz sadece mücerred iddia ile anlayamayız. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorum diyen bir insanın eğer bir Kur'an-ı Kerim okumamışsa biz bu mücerred iddiasına itibar etmeyiz. Dolayısıyla bir insanın manevi şahsiyetini, manevi güzelliklerini gösteren ortaya koyduğu eserlerdir tabiri caizse. İyi bir mimar ancak ortaya koyduğu eserlerle anlaşılır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim nasıl bir zatın kelamı olabilir? Acaba bir insanın sözü olabilir mi? Şimdi ortaya koyduğu eserlerle Kur'an bakalım haşa yerde Allah adına bir düzmecinin bir sözü müdür? Haşa. Yoksa bütün kainatı yaratan zatın kelamı mıdır? Bunun bir ispatı yapılacak. Onun için Kur'an'ın özellikleri itibariyle bir, en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam mukaddes kumandanı olan Kur'an. Kur'an'ın bir tabiri, bir tarifi tabiri caizse. Ne yapmış Kur'an-ı Kerim? insanlığın en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammed. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti insanlık tarihinin hem en muhteşem hem de en büyük ordusuymuş. Peki bu orduyu meydana getiren, idare eden, sevk ve idare eden, her biri farklı asırlarda farklı özelliklere sahip olan bu muhteşem ordunun kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle, alimiyle, cahiliyle, bedevisiyle, şehirlisiyle, değişik, tabiri caizse özelliklere sahip olan bütün bu ordunun sevk idaresinde tek başına muvaffak olmuş. 14 asır önceki Kur'an'ın inmiş olan bir hükmü, o kumandanın bir hükmü, bugün bir Müslümanın tek başına gizli olduğu bir yerde onun hayatına hükmediyor. Böyle bir kumandan. Hatta bugün hiç İslam'ı, imanı, Allah'ı tanımayan, bilmeyen bir insanın Kur'an'ı okuduğu zaman bu Kur'an beşer sözü olamaz, ancak yüce ve aşkın bir zatın kelamıdır diyecek kadar ona tesir eden bir kumandan. Yani sadece dolayısıyla Kur'an kumandanlığıyla önce bir ordu tesis ediyor. Meydana gelmiş bir orduya hitap etmiyor. Önce Müslüman bir ordu meydana getiriyor. Bu ordu bizim bugün anladığımız manada düşmanlarıyla silahla mücadele eden ordu anlamında değil. Yani Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul edip senin dediklerine ben uyacağım diyen her fert o ordunun bir ferdidir, bir askeridir. Bu anlamda düşündüğümüzde şu anda yeryüzünde 1,5-2 milyara yakın bir ordusu var bu kumandanın. Dolayısıyla böyle bir tesiri icra etmiş olan kitaptır Kur'an-ı Kerim. Böyle bir kumandandır Kur'an-ı Kerim. Olaya bu açıdan bakılması gerekiyor. Nevi beni Adem'in dedi. Yani Adem oğullarının en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam mukaddes kumandanı olan Kur'an. Ne yapmış? Bil müşahede. Yani gözümüzle görüyoruz ki böyle soyut bir iddia değil. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca gözümüzle göreceğimiz somut örnekleriyle müşahede ettiğimiz delilleri olan bir neymiş o? Kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derece bir intizam verdiği ve bir inzibat aldığını altına aldığı. Ben buna birkaç tane örnek okuyacağım. İnşallah. Değişik yerlerde var ama 25. sözden birkaç tane örnek okuyacağım. Kur'an-ı Kerim'in düsturlarıyla, kanunlarıyla, emirleriyle nasıl topluma saadet getirdiği, sadece dünyevi değil, hem dünyevi hem uhrevi bir saadete mazhar kıldılar gibi. Ama bunlar gibi bir intizamdan bir örnek vereyim, aklıma geldi. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim bizim oruç tutmamızı emrediyor. Kur'an'da bir emir. Ramazan ayına ulaştığınızda o ayda oruç tutunuz. Ayet. Şimdi akşam sabah imsak vaktinde Allah bizim orucu, yemeği içmeyi kesmemizi ve oruca başlamamızı emrediyor. Bu kitap, bu Kur'an bize emrediyor. Şimdi bugün yeryüzünde yaşayan 1,5 milyar Müslüman hangi meridyen üzerindeyse dünyanın, o meridyen üzerindeki bütün Müslümanlar aynı anda imsak vaktinde oruca başlıyor. Şu Kur'an'ın, şu kumandanın saflara verdiği emirdeki gösterdiği tesire bakalım. Hani bir kumandan saflara arş emri veriyor değil mi? Kumandanın emrine uyarak o ordudaki her fert ona itaat ediyor. Kumandanın o orduya verdiği emrin nüfuzuna bakın, tesirine bakın. Oradan anlayalım. Şimdi bu Kur'an'ın kumandanlığında ümmeti Muhammed ordusuna verdiği intizama bakalım ki imsak vaktinde o meridyen üzerinde bulunan kuzeyden güneye, kutuptan bütün Müslümanlar aynı anda imsak vaktiyle oruca başlıyorlar. Bir başka yerde dünyanın o meridyen üzerinde bulunan Müslümanlar akşam iftar vakti olduğu için, akşam vakti girdiği için onlar da oruç bitti, iftar edebilirsiniz diyerek onlar da yemek sofrasına oturuyorlar. Orada bir saf iftar ediyor, dünyanın öbür tarafında bir saf oruca başlıyor. Ve kademe kademe şöyle bir düşünün, dünyanın yüzüne Allah orucu geçiriyor. Bir taraftan imsak saf saf, bir taraftan iftar saf saf. Kur'an kumandanının verdiği emre itaata bakın. Namaz vakti giriyor. Namaza durunuz emri geliyor. Müslümanlar saf saf yeryüzünde namaza duruyorlar. Bir tarafta akşam, bir tarafta öğle, bir tarafta ikindi, bir tarafta yatsı, bir tarafta sabah vesaire. Ve subhanallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in düsturlarıyla, kanunlarıyla ve emirleriyle insanlığa verdiği bazı şeylerden birkaç örnek okuyayım. Birinci kelime, yani insanlığı, beşeriyeti en kötü ahlak seviyesine, derekesine, alçaklığına düşüren iki kelime varmış. Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime, sen çalış, ben yiyeyim. Hep hangi tarafa bakıyor? Hep kendi menfaatine bakan bir düşünce. Adamın birisi demiş, şu nefsaniliğin, alçaklığın, adiliğin hakikaten ne kadar ortaya çıktığını gösteren bir cümle. Ben susuzluktan öldükten sonra bir daha yağmur yağmasın demiş. İşte insanlığı alçaltan en önemli yanlış kelimelerden iki, en kötü ahlak özelliklerinden iki tanesi. Sen çalış ben yiyeyim, ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Evet, hayat-ı içtimai beşeriyede havas ve avam, yani zenginleri ve fakirlerin arasını muvazeneleriyle rahatla, bunun aralarında bir denge olursa toplum hayatı rahatla yaşar. Çünkü zenginlik ve fakirlik toplumun vazgeçilmez bir unsurudur. İlla zenginler ve fakirler olacak. İlla yoksullar, idareciler, yönetenler ve yönetilenler olacak. İlla olacak. Toplum bu şekilde hayatını devam ettiriyor. O muvazenenin esası ise, yani yukarıdakilerle aşağıdakiler, zenginlerle fakirler arasındaki denge neyle muhafaza edilir? O zaman zenginler fakirlere siz çalışın, ölün açlıktan, ben yiyeyim. Veya ben tok olduktan sonra fakirler ölmüş, yoksullar yoksulluğu içerisinde mahvolmuşlar, benle ilgilendirir bir düşünce toplum hayatına huzur getirmez. İşte bu iki tabaka arasındaki dengeyi muhafaza eden vücubu zekat ile hürmeti ribadır. Yani zenginlerin fakirlere başta Allah'ın emrettiği, bakın şu Kur'an'ın topluma getireceği saadete. Ne diyor Kur'an? Zenginler kazandıklarının 1/40'ını, en az 1/40'ını, öşür olursa 1/10 veya 1/20'ini yoksullara ve fakirlere verecekler. Bunun dışında yakınlarını gözetmek, yoksullara ayrıca yardım etmek şeklinde teberru, sadaka ve nafilelerle toplum arasındaki uçurumu kaldırıyor. Fakirlerle zenginler arasındaki uçurumu kaldırarak onlara bir denge, topluma bir denge getiriyor. Hatta bu Kur'an'ın topluma getirdiği dengelerden bir tanesini örnek verelim. Tarihte öyle zamanlar olmuş ki artık toplumda fakir bulup da zekatını verecek adamlar bulamamışlar. Bu müşahede ile, tarihin kaydıyla sabit olan bir hükümdür, bir olaydır, bir vakadır, gerçektir yani. Öyle şeyler yapılmış ki sadaka taşları, bir insan parası var, kime verecek? Ben kime vereceğimi bilemeyebilirim. Bir de verirsem belki adama kendi nefsime benlik gelir ya da adamcağız rahatsız olur. Öyleyse ben buna vermeyeyim diyerek sadaka taşları yapmışlar. Bu tarihen sabit bir olaydır. Sadaka taşına götürüp ne kadar verecekse oraya parasını, malını, mülkünü koyuyor. Ne koyacaksa. İhtiyacı olan da gidiyor oradan ihtiyacı kadarını alıyor. Bu tarihen sabittir. Yani bu Kur'an dediğimiz kumandan bu ümmeti Muhammed ordusuna böyle nafiz emirlerle ve düsturlarıyla hükmetmiş. Haşa, bu yerde bir beşerin uydurması olabilir mi? Her konuda bunu tek tek ifade edebiliriz. Her konuda. Evet. Dolayısıyla riba dediğimiz faiz kapısını kapamak toplumda kavganın yok olmasına tek başına yetecek bir düsturdur. Vesaire. Birkaç tane düstur okuyalım istedik bu vesileyle. Evet. Aslında bununla ilgili bir tane daha okumakta fayda var. Müsaade ederseniz onu da okuyayım. Ta ki bu Kur'an'ın hangi düsturlara, prensiplere, kanunlara ve emirlere dayandığına bir ölçü olsun diye. Özetle bir cümle okuyayım. Bir defa günümüzde Kur'an düsturlarından ve kanunlarından istifade etmeyen, dinle barışık olmayan, inançsız ve itikatsız felsefenin düsturları ve bu tür medeniyetin düsturları şuymuş. Medeniyet-i hazıra felsefesiyle hayat-ı içtimai beşeriyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Senin dayanağın nedir? Kuvvettir. Öyleyse kim haklıdır ona göre? Kim güçlüyse o haklıdır. Oldu mu? Böyle bir düstur mu hayata huzur ve saadet getirecek? Devam ediyor. Hedefin nedir? Menfaattir. Senin adına çalışan her şey faydalıdır. Sana fayda vermeyen her şey zararlıdır. Düsturun bu. Hayata bu mu huzur ve saadet getirecek? O zaman kadın kocasının her şeyle menfaatine göre hareket edecek. Koca karısından menfaat görürse oldu mu? Baba çocuğuna, çocuk babasına, komşu komşusuna, yönetici idaresindekilere, idaredekiler yöneticilere. Hadi buyurun. Hedefin nedir? Menfaattir. Düsturu hayatı cidal tanır. Mücadele. Halbuki hayat mücadele üzerine kurulmamıştır. Muavenet üzerine kurulmuştur. Yani şu bedenimize bakalım tek başımıza. Eğer gözle bir elle bir el, bir gözle bir göz, elle ayak, gözle kulak birbirine mücadele halinde olsa bu hayattan herhangi bir menfaat, bir fayda çıkar mı ortaya? Veya güneşle dünyamız yardımlaşmasa, havayla yeryüzü yardımlaşmasa, hayvanlarla insanlar yardımlaşmasa buradan bir güzellik çıkar mı ortaya? Dolayısıyla hayat cidal üzerine kurulursa saadet ve mutluluk olmaz. Gayesi cemaatlerin rabıtası unsuriyet, yani ırkçılık. Gayesi nedir? Hevesat-ı nefsaniyi tatmin ve hacat-ı beşeriyi tezid. Halbuki bu insanlığın, beşeriyetin ve ümmeti Muhammed'in kumandanı olan Kur'an'ın getirdiği düsturlara bakalım. Noktayı istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Bu Kur'an'ın kumandanlığına itaat edenlerden birisi olan Ebu Bekir Efendimiz halife olarak seçildiği gün, dikkat edin, o kumandanın yetiştirdiği askerlerden birisi ne diyor? Ey müminler, sizin yanınızda hakkı olan bir zayıf, o güçlüden hakkı alınıp kendisine verilinceye kadar hak kuvvetlidir. Bakın, kim bunu yetiştirmiş? O en büyük kumandan olan Kur'an. Yetiştirdiği askerlerinden bir tanesi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ilk halifesi olan Hazreti Ebubekir Sıddık. Ya. Onun için hedef nedir? Dayanak nedir? Haktır. Bir köylü de, bir çiftçi de, bir işçi de haklıysa en büyük, en yetkilinin yanında da güçlü olan odur. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz gayrimüslim, dikkat buyurun, gayrimüslim biriyle aynı yere oturarak muhakeme olmuşlar. Fatih Sultan Mehmet gayrimüslim azınlıktan bir işçiyle aynı yerde, aynı safta muhakeme olmuş mudur? Olmuştur. İşte bu Kur'an'ın kumandanlığı altında yetişen erlerden iki tane örnek. Ne için? Niçin? Çünkü dayanak noktası haktır. Hakkın küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Gayrimüslim de olsa bir Osmanlı devletinin sultanına karşı haklıysa aynı yerde dava olurlar. Hazreti Ali de olsa eğer haksızsa bir konuda, gayrimüslim de olsa bir Yahudi ile aynı yerde muhakeme olurlar. İşte kumandanın yetiştirdiği emirlerden, kanunlardan ve düsturlardan birkaç örnek. Neyse, diğerlerini de okuyarak geçelim. Mesela gayede menfaat yerine fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder bu Kur'an. Fazilet ve rızayı ilahi, menfaat değil. Mesela onun için kardeşlerini tercih ederler eğer kendileri ona şiddetle muhtaç olsa bile. Ve yu'sirûne alâ enfusihim. O düsturlardan bir tanesi. Kendisi ona muhtaç bile olsa kardeşlerini nefsine tercih eder. Bu düsturlardan bir tanesi. Onun için bunun o kadar çok örnekleri var ki İslam tarihini bu anlamda bir gözden geçirmek, binlerce sayısız örneklerini hatta hayatımızda görmek mümkündür. Devam ediyor. Düsturu cidal yerine, mücadele yerine, düsturu teavun, yardımlaşma düsturunu esas alır. Cemaatlerin rabıtalarında ırkçılık yerine neyi esas alır? Rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani esas alır. Dolayısıyla bu kumandan-ı azamın topluma, insanlığa, hatta sadece müminlere değil, o müminlerin yaşadığı o güzel düsturları, o kumandanın öğrettiği o güzel düsturlardan gayrimüslimler de istifade ederek onlar da onlardan feyziyap olmuşlar. Cümleyi tekrar edecek olursak, bil müşahede kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu, ümmeti Muhammed'i ta asr-ı saadetten kıyamete kadar inşallah. Bugünden kıyamete kadar ne yapıyor? İki cihanı fethedecek bir derece de bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi ve manevi teçhiz ettiği. Allah Allah. Yani maddi ve manevi, bunu şöyle ifade ediyor. Umum o efradın derecatına göre akıllarını talim, kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir. Bu manevi anlamda bir eğitim. Devam ediyor. Ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde, yani bütün organlarını. Demek ki bu kumandan insanların sadece ruhlarını, akıllarını, kalplerini değil, aynı zamanda bedenlerini de terbiye etmiş. Tabi buradaki bu ifadeleri şöyle anlamak lazım. Sınır için değil bu yani. Yani insanlığın, özellikle Müslümanların hem ruhani bütün yönlerini hem de bedeni bütün özelliklerini bu mukaddes olan Kur'an-ı Kerim terbiye etmiş. İnzibat altına almış, teshir etmiş. Onlardan bir tanesine bir örnek. Hazreti Ali Efendimiz, bakın, bir insanın kalbini, aklını, ruhunu ve bedenini aynı anda nasıl terbiye ediyor? Bir muşahhas, somut bir örnek. Hazreti Ali Efendimiz bir savaşta bir gayrimüslimi, savaştığı Yani karşılıklı onu öldürmeye gelmiş bir adam, öldürecekler birbirlerini. Yere atıyor. Kılıncını çekiyor, tam kesecek. O esnada kendisini çabuk kessin diye yerde yatan o düşman Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Ve Hazreti Ali bir anda kesmekten vazgeçiyor. Yani düşmanda ciddi bir taaccüp, şaşkınlık. Kesilmek üzere olan o düşmanda neden beni kesmedin diye sual. Hazreti Ali'nin verdiği cevap: seni Allah için kesecektim. Fakat sen tükürünce enaniyetim karıştı. Nefsim karıştı. Eğer kesseydim nefsim için kesecektim. Dikkat edin. Önceden Allah için kesmeyi düşünen o Ali, o asker, o büyük Kur'an kumandanının bir eri olan o Ali radıyallahu anh, şefaatlerine nail eylesin Allah. Nefsi karıştığı için, nefsi manevi bir duygudur değil mi? Ama o Kur'an nefisleri terbiye etmiş. Hedef neydi? Allah rızası içindi. Halbuki şimdi ne karıştı? Nefis karıştı. Ama o nefisteki o duygu harekete geçtiği için birden bedenine tesir etti ve kesmek için harekete geçen o elini geri çektirdi. Ya İşte Hazreti Ali'den bugüne, bugünden kıyamete kadar bu büyük kumandan olan Kur'an bu ordusunu idare ediyor. Hala idare ediyor ve hala idare etmeye devam ediyor. Haşa. Böyle bir kumandan, böyle bir Kur'an bir beşerin düzmesi olabilir mi? Ya. Yani her cümlede o sondaki cümleye atıf, vurgu yapacağız yani. Maşallah. Onun için hem akıllarına istikamet veriyor, nasıl düşünecekler, nasıl tefekkür edecekler, nasıl değerlendirecekler her konuda. Hem kalplerine nasıl sevecekler, nasıl nefret edecekler, neyi reddedecekler, neyi kabul edecekler. Vicdanlarına hükmediyor. Vicdanlarına hükmediyor. Hata ediyor gizli, hiç kimsenin görmediği bir yerde. Geliyor kendisi, diyor ki: ya Muhammed, ya Resulallah. Kimdir bu? O büyük kumandanın ilk talebesi olan Hazreti Muhammed. Ben bir günah işledim diyor. Beni temizle. Allah Allah. Yani işlediği günahların gizli kalması, hatta şahitler varsa işlemediğini ispat etmek için uğraşan insanların yanında bu büyük kumandan nasıl bir vicdani terbiyeden insanları geçirmiş ki, o vicdanlarına hükmetmiş ki, kendisi geliyor: ben gizli bir günah işledim ama bu günahın ağırlığı beni yakıyor, yandırıyor. Lütfen beni, cezamı ver, beni yıka, beni temizle. Ben bu vicdani baskıdan, rahatsızlıktan kurtulmak istiyorum diyebiliyor. Kumandanın vicdana tesirini. Alışveriş yapılacak. Malın gizliliği, hatası, kusuru belli değil. Mal sahibi diyor ki müşteriye: kardeşim, bu malın şu hatası var. Bu hatasına göre bunun fiyatı şudur, haberin olsun diyerek hatasını söylüyor. Kim? Bir er. Kim terbiye etmiş bunu? O kumandan. Hazreti Ebu şeyden, İmam-ı Azam Hazretlerinden aktarılır bir olay. İmam-ı Azam Hazretlerine birisi bir ipek elbise getirmiş, bir kadıncağı satacak. Neyse, olay uzun. 40-50 dirhem gibi bir fiyata satacak. Şu fiyat, şu fiyat yükseltiyor, yükseltiyor. Hani müşteri yükseltir, müşteri yükseltir mi malın fiyatını? Hayır, satıcı yükseltir. Burada müşteri olan İmam-ı Azam yükseltiyor. Kadın diyor: sen bilmiyorsun, bunun fiyatı daha yüksektir, şu fiyat eder. Kadın: olsun diyor. Yok diyor, daha fazla. En son ipek uzmanı getiriyorlar. İpeğin gerçek fiyatını belirliyor. 600-700 dirhem gibi bir fiyat belirleniyor ve ondan sonra İmam-ı Azam Hazretleri onu satın alıyor o kadından. Şu vicdana yaptığı tesire bakın. Allah. Evet. Dolayısıyla akılları, kalpleri terbiye ve ruhları teshir ve vicdanlarını tathir ve aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde namaz kılacaksın diyor. Akla kabul ettiriyor, kalbe tasdik ettiriyor. O da namaza duruyor. Ellerini kaldıracaksın, tekbir getirin diyor o kumandan. Allahu Ekber diyor 1,5 milyar insan aynı anda. Subhanallah. Elleri nasıl hareket et? Şöyle duracaksın, öyle tutuyor. Rukiye gideceksin, böyle olacaksın. Hay hay böyle olacak. Önce ruhlara kabul ettiriyor, sonra beden. Oruç tutacaksın, hay hay. Ağzına girmeyecek, girmiyor. Çünkü cevarihleri, azaları, organları, bedeni harekete geçiren ruhtur. Kalptir, akıldır, vicdandır. Öyleyse onlara hükmetmeyen bedenlere hükmedemez. Şimdi böyle yaptığı halde haşa, 100.000 defa haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip haşa. Yani bu Kur'an bir düzmedir, bir aslı yoktur, bir kuvveti yoktur demek. Haşa. 100 derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber. Yani böyle diyen bir adam 100 derece muhal olması mümkün olmayan bir şeyi kabul etmek zorunda kalır ki bu da mümkün değildir. Bu olayın bir boyutu. Şimdi ikinci bir boyut daha açtı. İnşallah bu boyutu da okuyarak dersimize son verelim. Müddeti hayatında. Şimdi önce Kur'an-ı Kerim kumandanının o yetiştirdiği askerlere yaptığı tesiratı anlattı. Şimdi de o kumandanın birinci talebesi olan Hazreti Muhammed'e yaptığı tesiratı anlatacak. Çok muhteşem bir manzara var burada. Yani ne demişlerdi iddia edenler? Bu Kur'an Hazreti Muhammed'in sözü olabilir. Bir insan sözü olabilir diye iddia etmişlerdi ya. Buna cevap vermek için önce o kumandanın asla bir beşer kelamı olamayacağını ispat etti. Sonra da siz Muhammed'in sözüdür mü diye iddia ediyorsunuz? Hayır. Aksine bu Muhammed aleyhissalatü vesselam o büyük kumandan olan Kur'an'ın birinci talebesidir. Ve o talebenin şu anda özelliklerine kısa bir işarette bulunacak. Nasılmış o? Müddeti hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını Beni Adem'e ders veren. Yani Hazreti Muhammed hayatı boyunca insanlığa neyi ders verdiyse hakkın dersi, hakkın kanunlarını ders vermiştir. Onun için o mukaddes kumandan olan Kur'an ne diyor? İn huve illa vahyun yuha ve ma yantıku anil heva. O hevasından konuşmaz. Yani Kur'an Allah'ın kelamı ya. İnsanların bazı kendini bilmezlerin Hazreti Muhammed'e iftira edeceklerini Allah bildiği için onlara cevap veriyor. O peygamber hevasından konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. O ancak kendisine vahyedilen bir vahidir. O vahyedilen vahiden başka bir şey değildir. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa, hangi kanundan haber vermişse, hangi düsturları bize öğretmişse, hangi hal ve hareketi göstermişse ancak hak namınadır. Allah namınadır. Başka bir şey namına olamaz. O da dolayısıyla beşer kelamı olmadığının ayrı bir delildir. Evet, birkaç örnek verelim. Hakkın kanunlarını Beni Adem'e ders veren ama ciddi harekatıyla. Yani enteresan. Yahudilerden bazıları Medine döneminde sahabe efendilerimizle alay edercesine. Yani bakıyoruz da diyorlar siz Muhammed'in her hareketini örnek alıyorsunuz. Yani böyle şey mi olur yani? Evet diyor sahabiler. Biz Peygamber Efendimizin affedersiniz. Def-i hacet, tuvalet adabını bile, duş alma, banyo yapma adabını bile ondan alırız diyorlar. Neden? Çünkü onun hal ve hareketlerini tanzim ve tertip eden en büyük kumandan olan Kur'an'dır da ondan. Evet. Ya. Hatta sahabe efendilerimizden bir tanesi demiş ki, ya Resulallah, Abdullah bin Amr Hazretleri, ben senden duyduğum her şeyi yazıyorum. Siz ki öfkeli, sinirli halleriniz olabilir, böyle beşeriyet olarak insanlarla, insanların yaptığı şeyler, yaptığınız hallerdeyken, değişik durumlardayken yaptıklarınızı yazıyorum. Acaba bunları yazmamda bir sakınca var mı? Deyince Peygamberimiz mübarek ağızlarına işaret ederek, yaz. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Ya bunu şimdi açalım. Bu bedenden haktan başka bir şey sudur etmez. Bu gözden haktan başka bir bakış olmaz. Allah Allah. Demek istiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için ciddi harekatlar, onu diyecektim esasen. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında örnek olmayacak bir hal ve hareket gösterilememiş tarihte. Yani şu yaptığı hareket hoş değildir diyecek bir hal olmamış. Ciddi harekatıyla. Ya. Hatta bir tane örnek vereyim o kumandanın hareketlerinden. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber otururken sahabelerden birisi Peygamberimize göz atarak, şöyle göz atarak, hareket yaparak, yapsam olur mu diyor. Peygamberimiz diyor ki, bir peygambere böyle bir hareket yakışmaz. Dolayısıyla senin bu yaptığın harekete uymam diyor. Allah Allah. Ve subhanallah. Ciddi hareket. Asla bir şaka yapacak. Evet, ama şakasında bile mutlaka bir ciddiyet var. Asla yalana ve hileye müracaat yok. Kapıyı çalacak birisinin ya. Evet, orada da bir ciddiyet gösteriyor. Yüzünü kapı tarafına değil, öbür tarafa dönüyor. Neden? Kapıyı açan kişide belki hoş olmayan bir manzara olabilir. Ortam müsait olmayabilir. Benim belki gözüm çarpar. Tedbirini alsın, sonra ben döner bakarım. Sağa dönecek. Öyle bir ciddiyetle yürüyor ki bedeniyle beraber yürüyüş yapıyor. Ta ki nahoş olan bir hareketle karşılaşmasın. Yürüyüşünde ciddiyet, oturuşunda ciddiyet, yatışında ciddiyet. Öyle yatıyor ki kendisini gönderen zatın huzuruna layık bir yatış. İbadetinde ciddiyet, samimiyet. Şimdi böyle bir hal ve hareket haşa bir beşerin halinden süzülebilir mi? Öyleyse bunun getirdiği Kur'an haşa bir beşerin sözü olabilir mi? Ya Allah Allah. Hakikaten bunları böyle okuyup okuyup, değil mi? Sonra da Peygamberimizin hayatından örnekler sergileyip Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair imanımızı kuvvetlendirmek ve bu Kur'an'a ve onun birinci talebesi olan Hazreti Muhammed'in hayatına uyma konusunda nefsimizi ikna etmek, evet, ne kadar güzel bir huy, hal. Evet, birkaç örnek daha okuyalım inşallah. Ne diyor? Ciddi harekatıyla Hakk'ın kanunlarını Beni Adem'e ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturunu beşere talim eden. Diyor ki Peygamberimiz, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namazlarınızı kılınız. Ya önce kendisi yapıyor. Kendisinin yapmadığı bir şeyi asla ümmetine söylemiyor. Hem de en zirvede yapıyor. Hani ben geçenlerde bir kardeşimizle bir mevzu görüşürken şöyle bir şeyde bulundum. Dedim ki, hani insanlar genellikle bir görev verirken yakınlarına kolayları, Uzaktakilere işte esas yakın olmayanlara işin zorlarını verir. Mesela diyelim bir fabrikatör bir görev verecek birisine. Herhalde en yakınına en ağır işleri vermez değil mi? En zor, en ağır işleri vermez yani. Halbuki Kur'an dediğimiz o mukaddes kumandan en ağır yükleri, en zor, en meşakkatli görevleri birinci talebesi olan Hazreti Muhammed'e veriyor. Öyle değil mi? Bak mesela teheccüd namazı ona farz. Ama ümmetine sünnet. Gece sabahlara kadar gözyaşları hasır ıslatacak kadar ibadet ediyor. Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah, Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladı. Böyleyken kendini harap edecek derecede niçin bu kadar ibadetlere düşkünsün? Niçin bu kadar kendini hırpalıyorsun? Onun verdiği cevap, ya Ayşe, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Bu samimiyet, bu sadakat, bu ciddiyet başka neyle izah edilebilir? Haşa, bu mukaddes Kur'an'ın beşer kelamı olduğuyla mı ifade edilebilir? Ya. Onun için bu talebenin, bu Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden. Onun için o peygamberin bütün konuştukları, ya 10 tane eşi var bu zatın. Hayatında hiç mi bir tane akla, mantığa, istikamete uygun olmayan bir şey çıkmasın ağzından? Bir defa. Bir defa olsun çıksın. Yok. Hem de böyle 10 tane farklı göz, 10 tane, 2 tane göz, 20 tane göz. 10 tane eşin gözleri merakla sürekli onu takip ediyor. Özel hayatlarında, konuşmalarında, hal ve hareketlerinde, öfkeli halinde bile, kızgınlık halinde. Bazen kızdığı zaman alnındaki damar kızarıyor, şişiyor. Öfkelendiğinde yüzü kıpkırmızı oluyor. Çok sevinçli halinde hiç mi bir defa ahlaka, adaba aykırı bir şey çıkmasın yahu? Yok. Geçtik öbür tarafa. Bütün sahabiler, hatta bir ara 400 tane sahabi etrafında pervane gibi gece gündüz onu takip ediyorlar. Bir defa yanlış bir hareketi olmasın. Geçtik burayı, düşmanları. Bekliyorlar ki bir hatasını yakalasınlar da hemen isyan etsinler. Bak sen demedik mi peygamber değilsin diye. Hemen itiraz etsinler. Bulamıyorlar. Düşmanlar diyorlar ki biz Muhammed'in hiç yalan söylediğini görmedik. Hiç aldattığını görmedik. Fazilet odur ki düşmanları dahi tasdika mecbur kalsın. Peki hareketleriyle, konuşmalarıyla, halleriyle, tavırlarıyla, hayatının bütün yönleriyle insanlığa ve ümmeti Muhammed'e ders veren, tesis eden, kanunlarıyla bu kadar tesiratı olan bir zatın hal ve hareketleri haşa bir insanın düzmesi mi olsun? Ne kadar vurgu yapıyor değil mi böyle? Kur'an'ın beşer kelamı olduğunu iddia edene ne kadar muhteşem delilleriyle, muhteşem, harika, somut örnekleriyle değil mi? Öyle soyut bir iddia değil yani. Son derece müşahhas, somut delilleriyle ve bütün tarihçi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından, evet, çok havf eden. Allah Allah. Sahabeler demişler ki ya peygamberimizin nasıl olsa hiç günahı yok. Biz demişler, o Allahu Teala zaten onun öyle özel olarak Allahu Teala ona ikramlarda bulmuş. Biz onun yaptıkları yetmez, biz daha fazla yapalım diyenler olmuş. Peygamberimiz demiş ki bilin ki Allah'tan en çok korkanınız benim. Allah'ı en iyi bileniniz benim. Benim yaptığım en güzelidir. Sizinki değil. İstikamet. Hem dünyaya hem ahirete, hem hayata, hem aileye, hem devlete, hem millete, hem vicdana, hem akla, hem kalbe. istikamet koyan, Allah'tan en çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nev-i beşerin beşten birisine ve küre-i arzın yarısına, yani insanlığın beşten birisi, yer küresinin yarısına, yani yüz ölçüm olarak yarısına 1350 sene kemali haşmetle kumandanlık eden. Şimdi kaç yıl oldu? 1430. Peki hicretten öncekini saymıyor muyuz? Neyse. 1450 seneye yakındır. Ve inşallah kıyamet ne zaman kopar? Kesin bilemeyiz. Kıyamet kopuncaya kadar bu kadar ümmeti Muhammed'e kumandanlık eden, evet, haşmetle kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şunatıyla nev-i beşerin, belki kainatın elhak medar fahri olan, fahri alem, fahri olan bir zatı. Evet, işte Kur'an-ı Kerim o kumandan azam birinci talebesi olan Hazreti Muhammed'i böyle terbiye etmiş. Peki haşa, yüz bin defa haşa, haşa, bu zat haşa ve haşa, yüz bin defa haşa, Allah'ın elçisi olmadığı halde, Kur'an Allah'ın kelamı olmadığı halde Allah'ın kelamı desin, haşa, kendi sözü olduğu halde Allah'ın kelamı olsun de bir iftirada bulunsun, haşa. Böyle bir zattan böyle bir şeyin olması mümkün müdür? Yani titreyerek bunları söylüyoruz ta ki net anlaşılsın diye. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bunların örnekleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, eğer yeryüzünde, yerde ve göklerde iki tane ilah olsaydı, bak, yani farz-ı muhal bir örnek veriyor yani. Ya. Dolayısıyla farz-ı muhal haşa beşer söz olsaydı, ya. Haşa Allah'tan kork, haşa sahtekar, Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez ve haysiyetini tanımaz, haşa. İnsaniyetin adi derecesinde farz etmekle 100 derece muhali birden irtikap etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa, Allah'ın kelamı olmazsa ne olur? Arştan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Haşa. Yani eğer bu Kur'an Allah'ın kelamı değilse, o zaman bir uydurmacının sözü demek zorunda kalacaksın. Bu anlatılan özelliklere sahip olan bu kumandan, mukaddes kuman olan Kur'an, haşa, yerde bir uydurmacının, bir düzenbazın sözü olamaz. Öyleyse ancak ve ancak Allah'ın kelamıdır ve bunu bize getiren zat da onun elçisidir. Başkası olamaz. Bu ise, ey şeytan, 100 derece sen katmerli bir şeytan olsan, 100 derece bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Bazılarına kabul ettiriyor, bozulmuş akıl da ondan, bozulmuş kalp de ondan. Onun için bizlerin aklımızı bozmaktan, kalbimizi de çürümekten muhafaza etmek için bu mukaddes kumandanımızın emirlerini güzelce öğrenip ona göre hareket etmek durumundayız. Bunun güzel modeli de onun ilk talebesi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.